Ayrım 12. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 151. 3. Bölüm. Melini'nin Dünyası. Seni sevince gördüm ön yargılarımı. Yaz tatili Anadolu'nun bir ucundan öbür ucuna koşuşturmakla geçiverdi. Honaz'da fazla kalamadım. Oğluma verdiğim sözü, birlikte denize gitme sözünü yerine getiremedim. Annesiyle teyzesiyle gitmişler denize. Almanya'ya birlikte döndük. Kendisinden özür diledim. Gelecek yaz tatilinde mutlaka 2 hafta denize götüreceğim seni. Baba gene başka bir işin çıkar senin dedi biraz kırgınca. Kuzey Ren-Westfalia eyaletinde okullar Ağustos ortasında başladı. Her ders yılı yeni bir başlangıçtır öğretmenliğe. Yaz tatillerinden sonra okulun kapısından ilk adımını atar atmaz sadece öğretmenlerin duyduğu okul kokusu sızlatır insanın burnunu. 1998 ders yılına da okul kokusunu burnumda, beynimde duyarak başladım. Ders programları, kitap dağıtımı, ünite planlamaları derken Ağustos ayı geçiverdi. Melina'yı telefonla evinden aradım. Yoktu. Bir hafta sonra bir daha aradım. Yoktu. Merak etmeye başladım. Sesi yerine kartı geldi. Kemal'cim, merak ettiğini biliyorum. Merakını gidermek için yazıyorum. Çok iyiyim. Biz hala Venedik'teyiz. Eylül sonunda döneceğiz. Sevgiyle öpüyorum. Gelir gelmez telefon etti. Birbirimize yazın görüp yaşadıklarımızı özetledik. Melina'ya Venedik'in havası yaramıştı. Sesi pırıl pırıl, gülüşleri yenile açıla veren akşam sefaları gibi taze ve canlıydı. Sesinin tonundan sağlıklı yüzünü görür gibi oldum. Sağlığın nasıl Melina'cığım bile demeye gerek görmedim. Böyle bir soru geçirdiği ağır hastalığı anımsatıyordu. Zaten zorunlu olmadıkça birbirimizin sağlığını sormayacak, hastalığı anımsatmayacaktık. 15 Kasım pazar günü akşam evinde buluşmayı, sonra birlikte yemeğe gitmeyi kararlaştırdık. Ben ödevini yapmış bir öğrencinin rahatlığı ve Melina'yı görmenin heyecanı içindeydim. Melina'ya sevdiği çiçeklerden, sevdiği renklerden bir buket yaptırdım. Yazın Denizli çarşısından kendisini düşleyerek aldığım pembeli taş baskı oyalı yazmaları paketledim. Kapısını çaldığımda yüreğim sevinçten tıp tıp atıyordu. Özlemişim. Sıcacık bir sevgiyle sarıldım Melina'ya. Hastalıktan hiç iz yoktu üstünde. Dortmund'daki kursun ilk günü gördüğüm, dalından koparmaya kıyamadan yüreğime koyduğum Melina'ydı kollarımın arasındaki. Gözlerim yaşardı sevincimden. Getirdiğim çiçekleri buldan işi masa örtüsüyle özenle örttüğü masanın üstüne, mavili vazonun içine koydu. Tanıdın mı bu örtüyü? Tanımaz mıyım senin için getirdiğim örtüyü? Buldan işi örtüyü benim için örtmüştü masaya. Ne ince bir insan şu Melina. Çiçeklerin pembeliği, örtün altın rengi, sim işlemeli şekillerine yansıyordu. Masanın arkasındaki duvarda Kütahya çinisi tabaklar ince bir zevkle yerleştirilmişti. Kitaplık kenarına eski İstanbul'un İstiklal Caddesi'nin siyah beyaz fotoğrafları asılmıştı. Biraz sonra bir Çin lokantasına gideceğiz ama biraz oturalım. Ne içersin? Güzel bir nane likörüm var. İstersen vişne likörü de verebilirim. Nane likörü olsun. Kendisine de nane likörü doldurdu. Hoş geldin Kemal'cim. Hoş bulduk. Seni gördüm, mutlu oldum. Ben de. Melina kadehini kaldırdı. Türkler ve Ermeniler için. Ben sadece Melina için, senin sevgin için içiyorum. Yazın gezip gördüğüm yerleri, bulup konuştuğum insanları anlatmak için sabırsızlanıyordum. Likörlerimizi yudumladıktan sonra söze girdim. Melina'cığım, iyi ki bana git gör demişsin. Dediklerini yaptım. Sadece Van'a Akdamar'a gidemedim. Ankara'dan Van'a uçakla gidecektim. Fakat asker sevkiyatı olduğundan uçaklarda yer bulamadım. Otobüsle gitmeyi de göze alamadım. Bu eksikliği de hoş gör. Gelecek yıllarda mutlaka gidip göreceğim. Olsun, Amasya'ya, Aşkale'ye, Kars'a, Ani'ye gitmişsin ya, bu kadarı bile yeter. Yalnız bunları lokantada anlatırsın. Gecikmeden çıkalım. Girişteki küçük holde seyirli duran Ermeni halısına basmaya kıyamadım. Daha ben Melina'cığım bu halıya basmaya kıyamıyorum diyecekken o içimden geçenleri okumuşçasına Kemal'cim halı eskimek içindir dedi. Benimle birlikte yaşasın. Rahat rahat korkmadan çekinmeden bas. Her gelişimde bu halı başka bir türküyü söyler, başka bir öyküyü anlatır. Başka başka olaylar anımsatır bana. Melina'nın evinde her şey yaşamındaki gibi yerli yerinde, her şey anlamlı, her şey ölçülü. Melina'nın evinde her köşede büyüklü küçüklü bir lamba bulunuyor. Hepsi de yanıyor. Her lambanın bir görevi var. Kimi bir resmi aydınlatıyor, kimi bir çini tabağı, kimi halıyı. Tüm lambalar ise Melini'nin dünyasını aydınlatıyor. Melini'nin dünyasında karanlık köşe yok. Varsa fark ettiği an aydınlatmaya çalışıyor. Ratingen çarşısındaki Çin lokantasında yerimiz ayrılmıştı. İçinde kırmızı balıklar oynaşan akvaryum önündeki masaya oturduk. Önce balıklar hoş geliş ettiler bize. Küçücük denizlerinde neşeli neşeli yüzüyor, ikide bir dudaklarını akvaryumun camına dayayarak bize iyi akşamlar diliyorlardı. Melina her zamanki gibi sade, uyumlu, zarif giyinmişti. Bu akşam kahverengi renkleri seçmişti kendine. Bluzunun rengi gözlerinin rengini tamamlıyordu. Ben sebzeli Çin ördeği kızartması ısmarladım. Melina ise etsiz Çin yemeği. Birbirimizinkinden alırız, yemeklerimiz ayrı, tadımız bir olsun. Balıklar akvaryumun içindeki hava kabarcıklarıyla oynaşıyordu. Yemeklerden önce kırmızı şaraplarımız geldi. Melina gene kadehini Türkler ve Ermeniler için, ben sadece Melina için kaldırdım. Haydi bakalım, anlat yazın görüp yaşadıklarını diyerek sözün önünü açtı. Bahçemizdeki akşam yemeğinden, kardeşlerimin kaygılarından, abimin Ermeni işi Rum işine benzemez deyişinden, annemin Ermeni insan değil mi, Ermeninin Allah'ı yok mu, sen git oğlum git, hem de Tokat'a uğra, başımın ağrısını dindiren yaşlı Ermeni kadınla selam söyle, hakkını helal etsin deyişinden başladım anlatmaya. Amasya'daki Zaruhi'yi nasıl bulduğumu, Aşkale'yi, Kars'ı, Ani'yi ve Taşova'dan Erzurum'a giderken aklıma gelen kuşkuları, korkuları bir çırpıda özetledim. Melineciğim, Erbaa'da seni yanımda hissetmesem gitmekten vazgeçip geri dönecektim. Sen bana güç ve cesaret verdin. İçimdeki Kemal, Melile'nin yüzüne nasıl bakacaksın dedi. Senin yüzünü gördüm karanlığın içinde. Sen gülümsüyordun, hiç konuşmadın. Senin suskunluğun bana cesaret verdi. Sen olmasan ne Ani'yi bilirdim ne de Aşkale'ye giderdim. Seni anlayamaz, senin dünyanın kapısını çalamazdım. Çok sağ ol, iyi ki konuşmadan önce git gör dedin bana. Şimdi lütfen sen konuş. Kırmızı şaraplarımızı ikimiz de Ermeniler ve Türkler için kaldırdık. Melina suskunlaştı, daldı gitti bir yerlere. Balıklar da dinlenmeye başlamıştı sanki. Suyun içinde neredeyse hareketsiz yüzüyorlardı. Nereden, hangi bir şeyden başlayayım diyerek açtı Melina'yı, Melina yapan dünyanın kapısını. Annem Sivas'ın içindenmiş, babam Kangal'danmış, arabacıymış, babama bir Alevi aile korumuş o büyük felaket sırasında. Annem Sivas'ta 14 yaşında evlendirilmiş, bir kız bir oğlan kardeşim olmuş. Oğlan kardeşim dünyaya geldiği akşam annemin ilk eşini götürmüşler. Gidiş o gidiş. 18 yaşında iki çocukla dul kalmış annem. Melina'nın ela gözlerinden iki damla yaş süzüldü sessizce. Biri Sivas renginde, biri Kangal rengindeydi. Biri oğlan, biri kızdı. Sustu. Gözlerini kaçırdı benden. Başını akvaryuma çevirdi. Balıklara bakarak sildi gözlerindeki Sivas'ı, Kangal'ı. Sonra yüzünde güz fırtınaları önünde uçuşan kuru yapraklar gibi bir gülümseme belirdi. Bu Melina başka bir Melina'ydı. İşte böyle Kemal. Dünyamız acılarla, çok çok acılarla yoğrulmuştur. Güneşimizin ışıkları acılarla yıkanmıştır. İlk kez konuşuyorum seninle. Bazı yangınları ben bile unutmuşum. Ama hatırası bile acı veriyor insana. Sonra aile İstanbul'a göçmüş. Gerçi Bizans İmparatorluğu zamanında imparatorluk sınırları içinde ve başkent İstanbul'da çok sayıda Ermeni yaşıyormuş. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'u Osmanlı Devleti'nin başkentine yakışır bir şekilde yeniden imar etmek ve zanaatkar usta açığını kapatmak amacıyla Anadolu'dan Ermeni bölgelerinden büyük gruplar halinde çok sayıda Ermeni İstanbul'a getirtmiştir. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi gibi Kumkapı'da da bir Ermeni patrikhanesi açılmasını fermanla buyurmuştur. Fatih Sultan Mehmet, Ermenilerle ilişkilerin yürütülmesinde kendi fermanı ile açılan Ermeni patrikhanesini resmi muhatap kabul etmiştir. Fatih'in fermanı halen patrikhanenin misafir kabul salonunun duvarında Mustafa Kemal'in resmiyle birlikte asılıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde getirtilen Ermeniler zamanla İstanbul'un ayrılmaz bir parçası, silinmez bir rengi haline gelmiştir. İstanbul Ermenileri 1915'te büyük acılar çekmişler ama tehcire tabi tutulmamışlardır. Cumhuriyet döneminin başlarından itibaren 1915 felaketinden canlarını kurtaran Ermeniler Anadolu'dan İstanbul'a göçmeye başlamışlar. Annem babam da Sivas'tan, Kangal'dan kalkıp gelmişler İstanbul'a. O zamanlar göçler Tophane'ye olurmuş. Anadolu'dan göçen Ermeniler önce Tophane'de İstanbul'a ayaklarını basarlarmış. Oradan dağılırlar, oradan kök salmaya başlarlarmış İstanbul'a. Çok çok zor yıllarmış. Annem 30 yaşına kadar 12 yıl dul kalmış kayınbabasının yanında. Sonra bir aracı vasıtasıyla ikinci kez evlendirilmiş. Bu evlilikten ben olmuşum. Babam Şişli taraflarında bir apartmanın kapıcılığını yapıyormuş. Ben gözümü bu apartmanın kapıcı dairesinde açtım. Büyük bir apartmandı. Apartman sakinleri kültürlü, toleranslı insanlardı. Melina yaşamından izleri iç dünyasından küçük küçük kilometre taşlarını, yürüdüğü dikenli sarp yolun dönemeçlerini kısa kısa dile getirdi. Bunları daha sonra sana geniş geniş anlatırım diyerek kapattı kapılarını. Melineciğim, seni tanımadan önce ya da gençlik yıllarımda gazetelerde Teneke Kralı Mıgırdiç Şelefyanları okurdum. Tüm Ermenileri birer Şelefyan sanarak kızardım. Sanki yoksulluğumuzun sebebi Ermenilermiş, Yahudilermiş sanırdım. Ne ilkokulda, ne öğretmen okulunda, ne de üniversitede ne Ermeniler anlatıldı, ne Yahudiler, ne de Rumlar. Solcuyduk, devrimciydik ama yaşadığımız dünyanın bir yanından haberimiz yoktu. Doğru dürüst ne seni biliyordum ne de kendimi. Hep böyle anlatıldık, hep böyle anlattılar bizi Türkleri, Türkiye'deki insanlara. İnsan olarak elbette çok eksiğim var ama seni tanımasam insanlığım eksik kalırdı. Ben senin sayende Ermenileri tanımaya başladım. Seni severek Ermenileri sevmeye başladım. Senin sevginle kafama sokulmuş yasakları, ön yargıları, tabuları fark etmeye başladım. Senin varlığına kendimi anlamaya başladım. Ağlatma beni Kemal, ağlatma. Bunlar daha hiçbir şey. Sana her şeyi, her şeyimi anlatacağım. Ne zaman, nerede buluşacağımızı sonra telefonla kararlaştıralım. Ama arası çok uzamasın, en kısa zamanda. Hem de böyle lokantada falan değil, baş başa oturup uzun uzun konuşabileceğimiz bir yerde. Melina'yı Melina yapan geçmiş. Konuşmak için en uygun yer benim evimdi. Gün olarak 11 Ocak 1999 pazartesiyi kararlaştırdık telefonla. Öğleden sonra hava karladı. Öfkesinden ne yapacağını bilemiyordu. Bir kar serpiştiriyor, bir buz gibi rüzgar esiyordu. Gökyüzü kar bulutlarıyla kaplanmıştı. Akşam erkenden iniverdi kentin üstüne. Soğuk, kasvetli bir havayı görmemek için erkenden panjurları indirdim. Melina'yı merakla bekliyordum. Yollarda buzlanma olabilirdi, trafik tıkanabilirdi. Sözleştiğimiz saat yaklaşınca çay suyunu koydum. Geleceğine yakın çayı demledim. 50 kilometre uzaktan gelecekti. Yolda üşüyebilirdi. Saat 16 sularında kapı çalındı. Melina'ydı. Hemen içeriye buyur ettim. Elleri yüzü üşümüştü. Bu karlı havada bahar çiçekleri getirmeyi unutmamıştı. Yüzü her zamanki gibi güleç, tepeden tırnağa zarifliği üstündeydi. Evime bir aydınlık, bir sıcaklık getirmişti. Melineciğim, ellerin üşümüş. Dışarıda kar havası var. Rüzgar buz kesiyor. Önce çaylarımızı içelim. Uzaktan geldin. Yol yorgunluğun biraz geçsin. Sonra konuşuruz. Yorgun değilim. Evvelallah sağlığım yerinde. Konuşacak çok konu var. Bu akşam geçen sefer lokantada birer cümleye de geçiverdiğim olayları, acıları, felaket günlerinden anıları genişçe anlatmak istiyorum. Ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. İstersen sen sor. Ben önce o büyük kıyımdan, o büyük yangından senin payını düşeni öğrenmek istiyorum. Annem Sivas'tan, babam Kangal'dan demiştin. Ama bu insanlar nasıl kurtulmuş ölüm çemberinden? Melina çayını yudumladı. Yüzü gerilir gibi oldu. Dalgınlaştı. Çıt çıkarmamaya özen gösteriyorum. İstediği yerden, istediği kapıdan açsın kendi dünyasını. Annem 1912'de Sivas'ta doğmuş. Adı Vartanuş. Vart Ermenice'de gül demek. Vartanuş sıkça kullanılan bir isim. Tatlı gül anlamına geliyor. Annemin yaşamı adına benzememiş. Tatlı güller yerine hep bin bir türlü acılar, korkular, hüzünler açmış baharında yazında. Tam genç kızlığının başlangıcında 1915 felaketinin içinde buluvermiş kendisini. Ölümle burun buruna gelmiş tüm ailesiyle, tüm Ermenilerle birlikte. Ölümden nasıl kurtulmuşlar, sevkiyete nasıl gönderilmemişler tam olarak bilmiyorum. Bana ayrıntılarıyla anlatmadı. Aklımda kalanlar birbirinden kopuk film kareleri gibi. Ailenin 4 kız bir oğlan çocuğu varmış. anneannem kızlarını bir an evvel baş göz edip sorumluluğunu azaltmak istemiş. Duygusallığa yer yok. Ölüm kalım günleri. Koşullar onu gerektirmiş. Annemi 14 yaşında evlendirmiş. Büyük teyzemi de dul kalmış bir adama veriyor. Bu adamın kimi kimsesi var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Sadece bu adamın değirmenci olduğu için öldürülmediğini, değirmencisiz kalmayalım diyerek sevkiyete gönderilmediğini annemden duymuştum. Annemin adı Beyik. Büyük babamın yani annemin babasının adı İnok. Bunlar günümüzde kullanılan Ermeni adları değil. Nereden geliyor, nasıl konmuş ben de bilmiyorum. Anneannem iki kızını evlendirdikten sonra iki küçük kızını ve 5-6 yaşlarındaki oğlunu alarak o yıllarda kimsesiz kalmış çocukları, kimsesiz kalmış ölüm artığı Ermenileri toplayan Miss Craft adlı bir Amerikalı bayanın koruması altına sığınmış. Kim bu Miss Craft? Ne iş yapar? Hangi yardım kuruluşundan? Misyoner mi? Kızılaç'tan birisi mi? Hiç bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum ama bugüne kadar en ufak bir ipucu, en ufak bir bilgi edinemedim. Annemden duyduklarım Miss Craft'ın katliam artığı yüzlerce çocuğu, genci, yaşlığı ölümden kurtarmış oldu. Anneannem ile 3 çocuğunu açlıktan kurtardı. Onları İstanbul'a gönderdi. Birçoklarının da Selanik'e gitmelerini sağladı. Çok merak ediyorum kim bu iyilik meleği, kim? Bilmek istiyorum. Daha önce söylemiştim babam Kangal'dan, deli keşişin torunu diyorlardı babama. Demek ki bir keşişlik var işin içinde. Belki büyük baba köy keşişiydi. Baba tarafımın esas olarak ne işle uğraştığını iyi bilmiyorum. Baba tarafından soyadımız Tarpinyan yani demirci. Soyadı kanunundan sonra babam Ermenice soyadının Türkçesini kullanmaya başlamış. Adı Ohan'dı. İncil'de geçen kutsal bir ad. Ohan, Ohannes, Johannes hep aynı kaynaktan gelen dinsel kökenli adlardır. Babam 1915 felaketinden nasıl kurtulmuş? Anlattıklarını hayal meyal hatırlıyorum. Babam erken öldü, ben küçüktüm. Hatıramda kalan şu. Köyde bir kırım oluyor ve babam ölülerin arasında saklanıyor. Ortalık biraz durulduktan sonra köydeki Alevi tanıdıklarına gidiyor. Bu aile babamı yanlarına alıyor, koruyor, bakıp çekiyor. Büyütüyor. Babam Kangal'da evleniyor. Kim evlendiriyor, nasıl evleniyor bilmiyorum. Babamın ilk evliliğinden Sarkis Mihitar adında bir oğlu ile Melin adında bir kızı oluyor. Fakat bu kızcağız menenjitten ölüyor. Ardından karısı da vefat ediyor. Babam böylece dul kalıyor. Sarkis abim benden 15-16 yaş kadar büyüktü. İyi bir terziydi. Kanada'ya göçtü, emekli oldu. Şimdi orada yaşıyor. Babamın koruyucusu olan Türk ailesi sonradan İstanbul'a göçüyor. Babamı da beraberlerinde İstanbul'a getiriyorlar. Bu ailenin Nuri adında bir de oğulları var. Babamdan yaşlıydı. Polis olmuştu. Ben bu Nuri'yi çocukluğumda tanıdım. Ailecek birbirimize gidip gelirdik. Dedim ya annem 14 yaşında evlendirilmiş. Hemen bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş. 4 yıl sonra da bir kızı olmuş. Kızını dünyaya getirdiği gece kocasını alıp götürüyorlar. Fakat sevkiyetle kıyımla falan ilgili olarak değil. Zaten kızının doğduğu günlerde sevkiyet fırtınası dinmişmiş. Götürüyorlar. Gidiş o gidiş. Ölüsü geliyor geriye. Annem böylece 18 yaşında dul kalıyor. Yetim kalan kızına Haygonuş adını veriyor. Haygonuş, Hayk kökünden geliyor. Ermeniler kendilerine Hay derler. Ermeni olmayanlar ise Ermenileri Armaniye, Ermeni olarak adlandırırlar. Demek ki Hayganuş, Ermeni kız anlamına geliyor. Sıkça kullanılan bir addır bu. Hayganuş ablam şu anda 75 yaşında. Kızıyla birlikte New York'ta yaşıyor. Bir gün bile baba yüzü görmeden geçmiş ömrü. Annemin ilk eşinin ölümünden sonra aile artık Sivas'ta yaşayamaz oluyor. Bir yolunu bulup İstanbul'a göçüyorlar. Yıl 1921 ya da 1922, savaş yılları, zor günler. Annem, iki çocuğu, kayınpeder, kaynana, 5 kişi Tophane'nin üst yakasında Galatasaray Lisesi'nin arkalarında Kumbaracı Yokuşu denilen dik sokakta bir göz ev tutuyorlar. Oralar o zamanlar Rum mahallesiymiş. Annemlerin kaldığı odanın alt katında Rumlar otururmuş. Fırtınanın dalından koparıp savurduğu bu 5 yaprak İstanbul'a düşmüş böylece. Başlıyorlar koskoca İstanbul'da bir odacık dünyada hayatı yeniden kurmaya. Başlayış o başlayış. Sen buna hayat mücadelesi mi dersin, ölüm kalım savaşı mı dersin? Annemin halini gözünün önüne bir getir. 18 yaşında iki küçük çocuğuyla dul kalmış bir Ermeni kadını. Gelenek görenekler tam doğulu, katı, köylü cinsinden. Kayınbabanın yanında konuşmayacaksın. Büyüklerine saygı göstereceksin. Ev işlerini yapacaksın. Zorunlu olmadıkça bir odalık dünyadan dışarı çıkmayacaksın. Kimseyle, hele erkekle merkekle görüşmeyeceksin. Hiçbir özel hayatın olmayacak. Daha neler neler. Düşün düşünebildiğin kadar. 12. ayrımın sonu, sayfa 162.